Ayrım 10, sayfa 187, 11. bölüm. Esinti nedeniyle suyun üzerinde döne döne yükselen, beyaz renkli kalın bir yorganı andıran, sis yoğun ve yapışkan ıslaklığıyla bunaltıcıydı. Köprüde bulunanlar gözlerini dalga dalga yükselen bu sise dikerek bir şeyler anlayabilmek için boşuna çaba harcadılar. Adamlar sisin ardında bulunan görünmeyen, dokunulmayan ya da anlaşılmayan bir şeyden korkuyorlardı. O anda bir nem örtüsü gemiyi yavaş yavaş kaplamaya başlamıştı bile. Batan güneşin kırılan ışığı ise garip bir portakal rengi ve gri karışımına dönüşmüştü. Boland alnında boncuk boncuk biriken terleri kuruladı ve kendini rahatlatmak için dümen köşkünün penceresinden dışarıya şöyle bir bakındı. Sonra da her şey yeterince doğal görünüyor. Ne de olsa havanın yoğunluğu biraz yüksek dedi. Güneşin aldığı renkten başka siste doğal olan bir şey yok dedi Pitt. Görüş uzaklığı ancak Martha Ann'in burnuna dek uzanıyordu. Havanın yüksek ısısı günün şu anda bulunduğumuz saati ve saatte 3 deniz bili hızındaki esinti doğal sis koşulları değildir. Pitt Boland'ın yanından eğilerek yaklaşık 1 dakika süreyle radarı inceledi. Bu arada da kafasından bir şeyler hesaplayarak sık sık saatini kontrol etti. Sis bulutunda hiçbir hareket ya da dağılma belirtisi görünmüyor. Rüzgar sis bulutunu kımıldatmadı bile. Doğa ananın böyle bir hilkat garibesi doğuracağından kuşkuluyum. Pitt'le Boland sisin garip ışığında yandaki iskele köprü üstü kanadına çıktılar. Gemi yumuşak Pasifik dalgalarının etkisiyle 1-2 derece yana kaydı. Sanki zaman durmuş gibiydi. Pitt havayı kokladı. İlk önce ne olduğunu çıkaramadı ama daha sonra bağlantı kurmaya çalıştığı şeyi buldu. Bu çok eski bir anıydı. Okaliptüs.
Ne dedin diye Boland sordu.
Okaliptüs dedi Pitt. Kokusunu almıyor musun? Boland'ın gözleri sorarcasına kısıldı. Bir koku duyuyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Sen nerede doğup büyüdün?
Boland Pitt'in ısrarlı sorusu karşısında tüm dikkatiyle Pitt'e bakmaya başladı.
Minnesota'da neden soruyorsun?
Aman tanrım, bu kokuyu duymayalı yıllar oldu dedi Pitt.
Okaliptüs ağacı, Güney Kaliforniya yöresinde oldukça yaygındır. Farklı bir kokusu vardır ve yağı da solunum yolu ilaçları yapımında kullanılır.
İyi güzel de hiçbir anlamı yok.
Haklısın ama ortada inkar edilemeyecek bir gerçek var, o da bu sisin okaliptüs koktuğu.
Boland Pitt'in yüzüne bakmadan konuşurken elini açıp parmaklarını kastı.
Ne öneriyorsun?
Açıkçası buradan hemen toz olup gitmeyi öneriyorum.
Ben de aynı şeyi düşünüyordum.
Boland yine dümen köşküne döndü ve iç haberleşme aygıtının mikrofonunu kaptı, düğmesine dokundu.
Makine dairesi mi? En çabuk ne zaman hareket edebiliriz?
Ne zaman emrederseniz komutanım diye geminin diplerinden gelen ses madeniydi.
Öyleyse hemen dedi Boland. Yanındaki genç nöbetçi subayına döndü. Demir alın yüzbaşı.
Demir al diye çocuk görünümlü yüzbaşı emri ineledi.
Araştırma odası mı? Ben komutan Boland. Anormal bir durum var mı?
Ben Stanley efendim, her şey normal. Sancak yönünde 100 metre açığımızda yüzen bir balık sürüsünden başka hiçbir şey yok.
Ona kaç tane olduklarını ve büyüklüklerini sor dedi Pitt asık bir yüzle.
Boland sessizce başını eğdi ve istediğini araştırma odasına sordu.
Aşağı yukarı 200'den çok ve 3 kulaç derinlikte yüzüyorlar.
Büyüklükleri ne, büyüklükleri diye Boland atıldı.
Boyları 1,5-2 metre arasında.
Pitt'in gözleri hızla hoparlörden Boland'a çevrildi.
Onlar balık değil, insan onlar.
Pitt'in sözleri Boland'da gerekli etkiyi uyandırabilmesi için aradan kısa bir süre geçmesi gerekti.
İnsan mı diye Boland şaşkın şaşkın sordu. Hiçbir şey anlamadan bu sözcükleri ezberlemeye çalışıyor gibiydi.
Bize deniz yüzeyinden nasıl saldırabilirler ki? Martha Ann'in güvertesi su yüzeyinden tam 20 metre yükseklikte.
Saldıracaklardır, bundan hiç kuşkun olmasın.
Haklısın, saldıracaklar dedi Boland sert bir sesle. Sonra da yumruğunu hızla pusula dolabına indirdi, bir mikrofon kaptı ve Pitt tüm gemide çın çın öten Boland'ın sesini duydu.
Yüzbaşı Riley, tüm mürettebata silah dağıt, davetsiz konuklarımız olabilir.
O denli büyük bir kalabalığı püskürtebilmek için bize birkaç tabancadan daha fazlası gerekecek dedi Pitt. Eğer güverteye çıkmayı başarabilirlerse o zaman 15 kişinin 200 kişi karşısında yapabileceği çok az şey olur.
Onları durduracağız dedi Boland kararlı kararlı.
En kötü olasılıkla gemini gözden çıkarmaya hazır olsan iyi edersin.
Hayır dedi Boland sakin sakin. Bu hurda görünümde eski tekne çok değerli görünmeyebilir. Ama yine de hala ABD Deniz Kuvvetleri'nin malıdır. Ve ben de onu başkalarına öyle kolay kolay teslim etmeyeceğim. Amiral Hunter'a burada olanları anlat, söyle ona.
Kendin söyle. Seni ve mürettebatını almadan helikopterimi bu gemiden havalandırmayacağım.
Boland'ın dudakları acı bir gülümsemeyle kıvrıldı.
İyi şanslar. Uçuş platformunda buluşuruz.
Pitt'in tüm söylediği bu oldu. Sonra da geri döndü ve kapıdan çıktı gitti.
Pitt helikopterin pilot yerine otururken Winlake's koltuk nemli ve yapış yapıştı. Sis gemi üzerine iyice bastırırken Pitt de uçuş öncesi son kontrollerini yaptı. Hava boğucuydu ve gecenin karanlığı iyice çökmüştü. Geminin dışında hiçbir şey görünmüyordu. Denizde, gökte kaybolmuştu. Pilot kabininin pencerelerinden görünen tek şey 50 metrekarelik küçücük bir dünyaydı. Pitt önce yardımcı güç ünitesini devreye sokacak kontak anahtarını itti. Yardımcı güç ünitesinin elektrik enerjisi helikopterin türbinini iterken bir inleme sesi duyuldu ve türbin gittikçe artan bir hızla dönmeye başladı. Pitt önündeki göstergelerden türbinin yeterli hıza ulaştığını anlayınca da onu pervane dişlisine geçirdi ve kocaman pervaneler garip bir ıslık sesi çıkararak yavaş yavaş sisli havayı dövmeye başladılar. Aygıt kontrol panosundaki göstergelerin ibreleri helikopterin normal çalışma durumuna geçtiğini gösterdiğinde Pitt yardımcı pilot koltuğuna uzandı ve havluya sarılı mauzeri aldı. Silahı kucağına koydu, üzerindeki havluyu çıkardı. Sonra da silahın seri atış mandalını çevirdi ve pilot kabininden inerek hayalet gibi belli belirsiz ışığa bakmaya başladı. Hiçbir şey seçilmiyordu. Pitt topuklarının üzerine çömelerek silahın namlusunu karanlığa yönelttiğinden arkasında bulunduğu helikopterin kızağı kendisini bir ölçüde korumuş oluyordu. Pitt bulunduğu yerde yalnızca 90 saniye beklemek zorunda kaldı. Sonra birdenbire geminin kıç parmaklığında hayalet gibi iki şekil belirdi. Güverteye atlayan bu iki gölge olduğu yerde sarsıla sarsıla çalışan helikoptere doğru yaklaşmaya başladı. Pitt gelenleri Martha Ann'in mürettebatı olmadıklarını kesin olarak belirleyene dek bekledi. Sonra da Mauser'i konuşturmaya başladı. Yarı çıplak iki şekil sessizce yere devrilirken ellerinden fırlayan ve Pitt'in de yabancısı olmadığı silahlar çelik güverteye çarpıp ses çıkardı. Pitt 360 derecelik bir daire çizerek olduğu yerde hızla döndü ve çevresini gözleriyle taradı. Sonra da yere düşen iki adamı kısaca şöyle bir inceledi. Yerde yan yana iki büklüm yatıyorlardı ve Mauser'den çıkan mermilerin parçaladığı göğüsleri kan içindeydi. Neredeyse üzerlerinde hiçbir şey yok denecek ölçüde kasıklarını örten incecik yeşil renkteki kumaş parçaları ve taşıdıkları silahlar Pitt'in daha önce Starbuck'ta öldürdüğü adamlarda gördüklerinin aynısıydı. Pitt'in o anda görebildiği, daha doğrusu deniz altındayken zamanı kısıtlı olduğundan gözden kaçırdığı tek fark, her iki adamın da koltuk altlarına tutturulmuş plastikten birer küçük kutuydu. Pitt iki cesedi daha ayrıntılı incelemeye fırsat bulamadan gözüne parmaklıklarda sessizce yükselen başka bir şekil ilişti. Hemen silahı o yöne doğrulttu ve tetiğe hafifçe dokundu. Silahın sesi bir an için helikopterin dönen pervanelerini çıkardığı sesi bozdu ve belli belirsiz şekil gerisin geriye hızla yine sisin içinde kayboldu. Daha sonra Pitt dikkatle parmaklığın yanına sokuldu. Elini parmaklığın üzerinde gezindirdi. Aradan kısa bir süre geçince de aradığı şeyi buldu. Bu bir tutunma kancasıydı. Tutunmaya yarayan 6 adet kıvrık sivri uçlu kalın bir sünger tabakası ile gizlenmişti. Kancanın öteki ucuysa aşağıda sisten görünmeyen suya doğru uzanmaktaydı. O anda Pitt'in sis bulutuna gizlenerek denizden gelen bu garip adamların hemen hemen yüzden fazla gemiyi ve binlerce mürettebatı Pasifik Okyanusu'nun bu lanet olası kesiminde dibe sessizce nasıl gönderdiklerini anlaması kolay oldu. Pitt'in düşünceleri ansızın yoğun bir ateşe başlayan 45'lik otomatik tabancaların, arada bir de sesi daha güçlü olan 30 kalibrelik karabinaların gürültüsüyle kesildi. Sesin içinden yaralananların attıkları çığlıklar yankılandı. Pitt kendisini bir an için gittikçe yoğunlaşan çarpışmalardan uzakta ve tümüyle ilgisizmiş gibi hissetti. Serseri bir kurşun vınlayarak tam helikopterin yanından geçti ve oldukça ileride suya düştü. ''Tanrı cezasını versin!'' diye bağırdı. Çok önemli bir yerine denk gelecek serseri bir kurşun helikopteri tümüyle bir anda yok edebilirdi. Gözleri cam gibi parıldayan ve yüzlerinden terler süzülen adamlara dönüşen üç şekil sendeleye sendeleye uçuş platformuna ulaştı. ''Haydi çabuk olun!'' diye Pitt gürledi. ''Kımıldayın biraz!'' Pitt konuşurken adamlara bakmadı bile. Gözlerini karanlığa dikmiş tetikte bekliyordu. Platforma başka bir şekil daha yaklaştığında yaklaşık bir dakika geçmişti. Genç denizci panik içinde ileriye öyle bir atıldı ki ayağı nemli güvertede kaydı ve Pitt tam zamanda kolundan yakalamasaydı parmaklıkları aşıp denize düşecekti.
"Yavaş ol," diye Pit genci uyardı. "Denize düşersen sonra eve kadar yüzmen gerekir."
"Özür dilerim efendim," dedi denizci düşünmeden. "Alçak herifleri göremezsiniz. Daha ne olduğunu anlamadan hemen burnunuzun dibinde bitiriverirler."
Pit sisin içinden dört adamın daha çıktığını görür görmez genç denizciyi helikoptere doğru itti. Gelenlerden biri yanında Ferris'i taşıyan dümenciydi. Starbuck'tan kurtulan tek kişi o anda çevresinde sürüp giden çarpışmanın farkında bile değildi. Dalgın bir ilgisizliği simgeleyen donuk bakışlı gözlerini Pit'e dikti.
"Onu yardımcı pilot yerine oturtun, sonra da sıkıca bağlayın," diye Pit dümenciye emretti. Ardından da dönerek tüm dikkatini geminin baş kısmına yöneltti.
Bir şey görünmeyen sesin oldukça ötesinden bir sürü ayak sesi geldiğini duyunca elini kulağına siper etti ve sesleri dinledi.
"Pit, orada mısın?" diye bir ses duyuldu. Pit de "ilerlemeye devam et," diye karşılık verdi. "Ani hareketten kaçın."
"O konuda hiç kaygın olmasın," dedi ses. "Bir yaralıyı taşıyorum."
Sisin içinden 125 kiloluk çarkçı yüzbaşı Harper çıktı. Omuzunda 19 yaşından daha büyük olamayacak bir genci taşımaktaydı. Gencin yüzü kül gibiydi. Sağ bacağından aşağı süzülen kalın bir kan sütunu da kestane renginde koyu damlalar oluşturarak güverteye akıyordu. Pit hemen atıldı ve yüzbaşının adal eli kolundan yakalayarak uçuş platformuna çıkmasına yardım etti.
"Senden başka geride daha kaç kişi kaldı?"
"Biz sonuncuyuz," dedi Harper.
"Ya komutan Boland?"
"O çıplak heriflerin tümü köprünün önünde komutana ve yüzbaşı Stanley'e çullandılar."
Harper'ın sesi özür diler gibiydi.
"Korkarım ikisini de yakaladılar."
"Sen delikanlıyı helikoptere bindir ve kanamasını durdurmaya çalış," diye Pit emretti. "Sonra da elinizde kalan silahlarla adamlardan bir ateş hattı oluştur. Ben son bir kez daha geride yaralı kalıp kalmadığını araştıracağım."
"Kendinize dikkat edin efendim, elimizdeki tek pilot sizsiniz."
Pit karşılık vererek oyalanmadı. Hızla uçuş platformundan aşağı atladı ve kısa kısa soluk alıp nemli güvertede ayaklarını sürüyerek bir şey görmeden ilerlemeye çalıştı. Sisin arasında beliren şekilleri mavzerini konuşturarak biçti geçti. Denizden gelen üç adam orak altında biçilen ekin gibi yere serildiler. Pit önünde bir koridor oluşturmak için parmağını bir süre tetikten çekmedi. Daha sonra ayağı bir ipe takıldı ve güverteye boylu boyunca düştü. Yerdeki perçin kabarıklıklarına çarpan göğsü yer yer çürüdü. Bir süre kımıldayamadı, öylece yattı kaldı. Çünkü bu arada yaralı ayağı da çok şiddetli bir acıyla zonklamaya başladı. Her yeri büyük bir sessizlik kaplamıştı, çevreden çıt bile çıkmıyordu. Ne bağırma sesleri yükseliyor ne de patlayan silahların namlularından çıkan alevler görülüyordu. Pit can kurtaran sallarını siper ederek gözleriyle de küpeşteyi izleyerek güverte boyunca yerde emekleye emekleye ilerledi. Silahında son birkaç mermisi kalmıştı, bundan emindi. Bir ara eli kaygan ve nemli bir şeye dokundu. Daha bakmadan bunun ne olduğunu anlamıştı. Bu ıslak şey iz biçiminde karanlığın içine doğru uzanıyordu. Pit de bu nemli şeyi izledi. Bu leke bazı yerlerde damla damla, bazı yerlerde ise öteki izlerle birleşerek küçük bir gölcüye dönüşüyordu. İz yerde hareketsiz yatan araştırma odası subayı yüzbaşı Stanley'in ölüsünde sona eriyordu. Pit bunu anlayınca büyük bir öfkeden başka bir hiçbir şey hissetmedi. Ama bu durumda bile aklı hala başındaydı. Stanley için bir şey yapamamanın neden olduğu öfkeden yüzü kas katı kesildi. Ne var ki kafasının derinliklerinden gelen bir ses Boland'ın daha ölmediğini fısıldadı ve kendisini Stanley'in yanından geçip ilerlemeye zorladı. Biraz daha ilerledikten sonra durdu, çevresini dinledi. Ön taraftan bir inleme sesi geliyordu. Pit görmeden neredeyse adamın üzerine çıkıyordu. Omuzuna bir metrelik zıpkın saplanmış olan Boland, güverteyi enlemesine geçmeye çalışıyormuş gibi vücudunu karnının üzerinde çeke çeke sürünmekteydi. Başı öne eğik, yumrukları da iyice sıkılıydı. Göğsünü ve omuzlarını kaplayan tişörtü ise ıslak ve kıpkırmızıydı. Başını kaldırarak şaşkın şaşkın Pit'e baktı. Yüzü duydu, büyük acıdan çarpılmıştı.
"Geri mi döndün?"
Pit zoraki bir sırıtışla, "Ne yaptığımı şaşırdım," dedi ve devam etti. "Dişini sık, o zıpkının çıkması gerekiyor." Pit silahını beline soktu, gözleriyle çevreyi kontrol ederek Boland'ı yavaşça çekti ve onu daha rahat edebileceği bir duruma getirdi. İki eliyle zıpkının sapını yakaladı. "Üçe kadar sayıp çekeceğim, hazır ol."
"Şu işi bir an önce yapsana sadist herif," dedi Boland, gözleri acı doluydu.
Pit parmaklarını biraz daha sıktı ve "bir," dedi, sonra da ayağını Boland'ın göğsüne dayadı. "İki." Pit tüm gücünü kullanarak zıpkına hızla asıldı. Kandan kıpkırmızı olan zıpkın Boland'ın omzundan sıyrılarak çıktı.
Bolund öne doğru sarsılarak inledi. Sonra da yine arkaya kaykıldı ve cam gibi gözlerle Pete'e bakmaya başladı.
"Orospu çocuğu," diye mırıldandı. "Üç demedin."
Hemen ardından da gözleri yuvalarında yukarıya doğru kaydı ve kendinden geçerek bayıldı.
Pete kan damlayan zıpkını yana fırlattı ve Boland'ın baygın vücudunu sırtlayıp omuzuna aldı.
Sonra da yere çömeldi, ambar kapaklarını ve yükleme vinçlerini kendine siper ederek sırtındaki yükle zonklayan ayağının el verdiği ölçüde hızla koşmaya başladı. Yolda iki kez o da sisin içinde belirsiz sesler duyduğunda durmak zorunda kaldı. Gücünün tükenmesi, başının da fırıl fırıl dönmesine karşın helikopteri Martha Ann'in güvertesinden havalandıramazsa 11 adamın öleceğini bildiğinden kendini zorlayarak yoluna devam etmeye çalıştı. Sonunda soluk soluğa kalmış bir durumda yalpalayarak uçuş platformunun yanına ulaşabildi. Zorlanan ciğerlerinin izin verdiği ölçüde "Pete geliyor," diye bağırdı. Yüzbaşı Harper'ın güçlü kolları Boland'ı Pete'in omuzundan çekip aldı ve baygın durumdaki komutanı helikoptere bindirdi. Pete belinden mauzeri çıkardı. Namluyu geminin baş kısmına doğrultarak son kovanda güverteye düşene dek ateş etti. Daha sonra da helikopterin pilot kabinine tırmandı, kendini pilot koltuğuna fırlattı. Pete emniyet kemerini takmaya çalışmadı bile. Hemen pervanelerin dönüşünü hızlandırdı ve helikopterin iniş kızağını uçuş platformundan yavaşça ayırarak dikkatle dikine havalanmaya başladı. Helikopter sisin içinde iyice yükseldikten sonra da Pete onu ileri doğru hamle ettirerek Martha Ann'den uzaklaştırdı. Gemiden ayrılır ayrılmaz Pete helikopteri yan eğimden kurtarıp yere paralel duruma sokmaya çalışarak göstergedeki küçük top tam ortaya gelip durana dek gözlerini önündeki göstergeden ayırmadı. "Gök nerede?" diye kafasının içinde kendi kendine bağırdı. "Nerede, nerede?" Ansızın gök göründü. Helikopter gecenin ay ışığına ulaştı. Helikopterin havayı döven pervaneleri onu daha da yükseklere çıkardıktan sonra bir posta güvercini gibi tembel tembel hantal gövdesinin alüminyum burnunu aynı yükseklikte tuttu ve ay ışığında oluşan gölgesini uzaklardaki havainin yeşil palmiyelerine doğru izlemeye başladı.